Ayrım 36, Cesur Panep, Christian Jacques, sayfa 429. 71. Bölüm. Sana açıklamam gereken tek bir sır kaldı dedi ustabaşı Panep'e. Işık taşının saklandığı yer. Genç devin yüreği hızla çarpmaya başladı. Bana bütün bu verdiklerin için sana nasıl teşekkür ederim? Sadece görevimi yapıyorum Panep. Altın evinin sırlarını öğrendiğine göre aralarındaki en temel sırra ulaşman gerekir. İki adam yapılmakta olan işleri tartışıyormuşçasına yavaş adımlarla yürüdüler köyün ana yolunda. Taşın nerede olduğunu hiç merak etmedin mi? Hiç diye cevap verdi Panep. Bunu bilmek senin sorumluluklarından biri. Bu sorumluluğu paylaşmayı hiç düşünmedim. Ustabaşının tuttuğu yol manevi oğlunu şaşırttı. Hainin yıllardan beri boşuna aradığı yerin önünde durduklarında ustabaşının aslında çok önemli ipuçları vermiş olduğunu anladı Panep. Burada saklı değil herhalde. Taşın başka yerde olması mümkün mü? Hayır, tabii ki hayır. Ender rastlanacak bir niteliğe sahipsin Panep. Meraklı olmadan öğrenmek istiyorsun. Bu taş sayesinde zaman ile boşluğun birlik oluşturduğunu, ışıltılı boşluğun canlı olduğunu, durmaksızın inşaat malzemesi yarattığını, evrenin soluk alıp soluk verdiğini, bütünüyle taşın ışığıyla dolu olduğunu bileceksin. Hakikat meydanında böylesi bir bilgiye erişmenin bazı sonuçları da var tabii. Nefer ve Panep köy merkezine döndüler. Peki nedir sözünü ettiğin sonuçlar? 50'mi geçtim Panep, artık gençliğimdeki kadar güçlü değilim. İçgüdüm beni yanıltmıyorsa loncanın önünde yapılacak çok iş var. İşte bunun için sorumlulukları paylaşmak gerekiyor.
Anlayamıyorum.
Hay kusursuz bir sol ekibin başında ama sağ ekipte de onun gibi birine ihtiyacım var. Sen o adam olacaksın Panep. Genç dev yıldırımdan hoşlanırdı ama kafasına düşen onu olduğu yere mıhlamıştı sanki.
Bunu gerçekten düşünmüyorsun değil mi?
40'ına geliyorsun. Sanatında bilmediğin hiçbir şey kalmadı. Sanatında kusursuzluğa eriştin. Altın evinin sırlarına ulaştın. Aslına bakılırsa başka bir seçeneğim yok. Her hakikat meydanı ustabaşısı bu kararı alırdı.
Bu imkansız. Ben...
Bu kaçaklık sana yakışmıyor Panep. En duyarlı yerinden darbe alan dev yumruklarını sıktı.
Beni başka herkesten üstün görüyorsun ustabaşı. Beni ekip şefi olarak düşünebiliyor musun?
Boşuna konuştuğumu hiç gördün mü? Çirkin hayvan bile dikkatle dinlemişti Panep'i. Kollarında kızını sallayan lekesiz Uabet ise uyanıkken düş görüyordu. Ekip şefi, gerçekten de ustabaşı böyle mi dedi?
Yapamayacağımı mı düşünüyorsun?
Tabii ki hayır, ama karınla ve çocuklarınla ilgilenecek zaman bulabilecek misin? Sendeki bu güçle işleri daha da hızlandıracaksın.
Sakin ol, karşı gelinemeyecek kurallar var.
Nefer yanılmıyor dedi Uabet heyecan ve gururla.
Mahkemenin de onaylaması gerekmiyor mu?
Eğer hakikat meydanı yönetmeyi becerenleri göremezse uzun süre ayakta kalamaz.
Panep kızını aldığından öptü, batı gömütlüğünde gezinmeye gitti. Doğru, ustabaşının kararları tartışılmazdı ama zanaatkarlardan kaçı manevi oğlunu bu göreve getirmesine karşı çıkacaktı? Onu yetiştirip eğiten çalışma arkadaşlarına yakında emir vermek zorunda kalacağını düşünmemek için bu umuda sıkı sıkıya sarıldı genç dev. Suskunun neredeyse tamamlanmış ebedi istirahatgahına yaklaştığı sırada güneşin yıkadığı basamaklara oturmuş Firuze'yi gördü. Uzun kızıl saçları daha önce hiç bu kadar güzel görünmemişti gözüne.
Seni bekliyordum Panep.
Buraya geleceğimi nereden bildin?
Hathor'un rahibelerine tanrısal güçler verdiğini unuttun mu?
Öyleyse başıma gelenleri de biliyorsun.
Seni gören dedi gülümseyerek sonunda kendine denk bir rakip bulduğuna yemin eder. Kuşkusuz kendin. Sakın vazgeçme Panep. Kaçarak yazgından kurtulabileceğini sanma sakın. Set'in sana verdiği gücü başkalarına hizmet olarak iade etmelisin. Yoksa o güç sonun olur.
İkinci setinin ruhu göğe uçtu diye açıkladı mezar katibi köylülere. Göğe uçtu ve ışığın ülkesine girdi. Güneş çemberine erişerek yaratıcısına kavuştu. Parlamaya devam etsin, yeni horusu beklerken gök pırıltılı kalsın.
Haber Kenhir'in köy mahkemesini toplayıp mahkemenin Panev'in sağ ekip şefliğine getirilmesini onaylamasını ya da geri çevirmesini istediği güne rastlamıştı.
Kraliçe Tausert geleceğimiz hakkında bana söz verdi dedi suskun. Ölen firavun gibi kraliçe de loncanın görevinin önemine inanıyor.
Belki de kararımızı ertelememiz daha doğru olur dedi Kenhir.
Kesinlikle hayır dedi ustabaşı kararlılıkla. Yeni ekip şefinin firavunun cenazesinde önemli bir görev üstlenmesini bekliyorum.
Böylece köyün egemen kurulu Maat ve Hator Tapınağı'nın üstü açık avlusunda mezar katibinin başkanlığında toplandı.
Ustabaşının kararını ve seçimini onaylıyorum dedi Kenhir. Aranızda itiraz eden var mı?
Sol ekip şefi hay söz aldı. Panebi Lonca'ya girdiği günden beri izliyorum. Hepimiz gibi ben de biliyorum kusurlarını. Yine de suskun neferin vermeye hazırlandığı görevlerin üstesinden geleceğinden eminim.
Bilge kadın bir bakışla oynayladığını belli etti.
Ekip üyelerinin düşüncesini aldın mı diye sordu ustabaşı haya.
Oy birliğiyle Panebin lehine karar verdiler.
Hator rahibeleri de öyle diye ekledi bilge kadın.
''Lekesiz uhabetin itirazı var mı?'' diye meraklandı Kenhir.
''Yok'' dedi genç devin karısı.
''Lonca'nın tek yürek karar verebilmesi için geriye sağ ekip üyelerine sormak kalıyor. Bu konuyu tartıştınız mı?''
''Gerçekten gerekli miydi?'' diye sordu kurtarıcı Şet. ''Suskun neferi ustabaşı olarak seçmemizin nedeni kişisel bir tercih göstermeksizin Lonca'yı doğru yolda götürmesi değil miydi?'' Cesur Panebi yeni ekip şefi olarak seçmek istiyorsa istediğini yapalım.
Halat kasanın büyük kahverengi gözleri öfkeyle parladı, köşeli yüzü kızardı.
Cesur'u tanıyınca kuralları ayakları altına almasından, çalışma saatlerine saygı göstermemesinden korkmak gerekir. Bizlerin tersine yorgunluk nedir bilmiyor, başkalarının güçsüzlüğünü görmezden geliyor. Böylesi bir davranış bir ekip şefine yakışmaz.
''Böyle konuşmakla iyi ettin.'' dedi pişkin somunpay. ''Panep seni can kulağıyla dinledi, uyarılarını hafife almayacaktır. Söylediklerin atamasını reddetmek için yeterli neden mi?''
Kasa cevap vermedi.
''Panep'i güreşte yenmiş olsaydım.'' dedi güçlü Naht. ''Olumsuz görüş belirtirdim. Yeni ekip şefimizin içimizdeki en güçlü zanaatkar olması, koşullar ne olursa olsun iyiliğimiz için dövüşmesi iyi bir şey.''
Sağ ekip zanaatkarları taş yontucusunu onayladılar.
Katip yardımcısı İmuni'nin ne düşündüğünü duymadık dedi ustabaşı.
Kenhir rahatsız olmuştu.
Yardımcımın benimkinden farklı bir görüşü olamaz.
Bu görüşünü Panep'in önünde açıklaması daha uygun olmaz mı?
Mezar katibi istemeye istemeye kabul etmek zorunda kaldı.
Kemirgen yüzlü küçük katip yardımcısı kendisine vahşi hayvan gözleriyle bakan Panebe endişeli bir göz attı.
Kararlarınıza karşı gelmeyi düşünmem. Hem
sen bu loncanın üyesisin, sana kendi düşünceni soruyoruz. Panem'in atanmasını onaylıyor musun, onaylamıyor musun?
İmuni'nin solgun yüzü tatsız bir yeşile döndü. Tek başına her şeyi altüst edebilir, güçlü ve ciddi görüşler açıklamasının gerekeceği uzun bir tartışma başlatabilirdi.
Evet evet, onaylıyorum.
Küçük katip topluluğun bakışlarını üzerinde toplamayı sürdürerek aceleyle zanaatkarlar arasındaki yerine döndü.
Mezar katibi ressama bakıp konuşurken rahatsızlığını gizlemeye gerek duymadı.
Cesur Panep, hakikat meydanının sağ ekibine şeflik yapmak üzere seçildin. Ekibinin üyeleri sana itaat etmek zorunda. Ustabaşının planını yaşatırken loncanın kurallarına uyacak ve Maat'ın yolunu yüreğinde saklayacaksın. Yeni görevin nedeniyle köyün güneydoğu köşesinde daha geniş bir evin olacak. Dışarıda bir tarlaya, daha fazla yiyeceğe ve mala sahip olacaksın. Bu ayrıcalıkların karşılığında dinlenme zamanın azalacak. tüm mahkeme toplantılarına katılacak, tapınakla daha fazla hizmet edeceksin. Görevlerini eksiksiz yerine getireceğine yemin ediyor musun?
Firavun'un ve manevi anne ve babamın hayatları üzerine yemin ederim.
72. Bölüm. Onu ilk gören küçük kanallardan birinden su çekmeye gelen yardımcıların şefi çömlekçi Beken oldu. Şaşkınlık ve korku içinde elindeki testiyi düşürdü, vücudunu giderek saran yağ tabakasına rağmen köye kadar koştu.
''Ne oldu sana?'' diye sordu demirci Obed arkadaşının soluk soluğa gelişini gördüğünde.
''Bilge kadına haber gönder, onunla konuşmam gerek.''
Böylesi bir davranış Beke'nin adetlerinden olmadığından Obed durumu ciddiye aldı, kapı nöbetçisinden yardım istedi. Yardımcıların şefinin bir saate yakın sabretmesi gerekti. Işık karaciğer kanalları tıkanmak üzere olan bir kız çocuğuna bakıyordu çünkü. Bilge kadın köyden çıktığında Beken koşarak yanına vardı.
''Kaplumbağa, toprak tanrısının kaplumbağasını gördüm, dev gibiydi.'' Ağzı bir kuyununkinden de büyüktü.
Aslında bir balık olarak görülen kaplumbağa suların yükselmesinin habercisi olarak da tanınırdı. Erkekleri kamışlarıyla toprağı tohumlardı. İşaretleri okumayı bilen birisi için kaplumbağa suyun ne kadar güçlü yükseleceğini açıklardı. Genellikle nehrin suyunun büyük bölümünü içip tüketecek olmasından korkulurdu. Ama bu kez ürkülen bambaşka bir şeydi.
''Biraz abartmıyor musun?''
''Belki'' diye kabullendi çömlekçi. ''Ama ağzının şimdiye kadar görmediğim büyüklükte olduğuna, kaplumbağanın tarlalara doğru hızla ilerlediğine yemin ederim. Sonra gözden kayboldu.''
''Senden başka onu gören var mı?''
''Hayır, kanal kıyısında yalnızdım. Ama yemin ederim, gerçeği söylüyorum.''
''Sana inanıyorum Beken. Gidip yetkililere haber vereyim.''
General Mehi kulaklarına inanamıyordu.
''Söylediklerinden emin misin?'' dedi Per Ramessu'dan dönen subaya.
Gerçekten de Bilgeler Meclisi'nin önerisi ve Kraliçe Tausert'in onayıyla genç Sipta Firavun seçildi.
''Kim bu Sipta?''
''Başdanışman bayın koruduklarından biri.''
''Saçmalık bu. Kimse bu Sipta'yı tanımıyor. Başdanışman da hayalci biri değil ki.''
Anlatılanlara bakılırsa yeni hükümdar saray erkanının hayranlığını kazanacak olağanüstü yeteneklere sahipmiş.
Mehi kuşkuluydu hala. Hükmetmek için doğmuş Tausert asla vazgeçmeyecekti iktidardan. Ne var ki firavunluğunu ilan ederse güçlü bir dirençle karşılaşacağının da farkında olmalıydı. Bu direnci kırmak için tahta bir kukla oturtmuş, onun ardına gizlenerek kendisine karşı çıkan çeşitli grupları devirmeyi planlamıştı.
''Bilge kadın acilen sizinle görüşmek istiyor.''
Mehi ışığı zaman geçirmeden kabul etti.
''Gelecek su baskını tehlikeli olacak.'' diye açıkladı ışık.
''Felaketin önlenmesi için önlem almak gerekir.''
''Hangi işaretlere dayanarak konuşuyorsunuz?''
''Dev bir kaplumbağanın görülmesine.''
General şaşırdı. ''Bu biraz hafif bir işaret değil mi?''
''Bizi şimdiye kadar hiç yanıltmamış bir işaret. Talihimiz varmış. Yardımcıların şefi kaplumbağayı gördü. Zaman kaybetmeden beni uyardı.''
''Uzmanların gözlemlerini beklemek daha doğru olmaz mı?''
''O zaman çok geç olur. Teb'de büyük tehlikeye girer. Eğer bir girişimde bulunmazsanız Kraliçe Tausert'ten beni kabul etmesini isterim.''
Mehi tehlikeyi gördü, görevini savsaklamakla suçlanabilirdi.
''Kraliçe'ye birlikte gidelim. Uzmanlar beni dinlemeyeceklerdir. Onun için Haşmet Mehaplarının katında sizin sözünüz benimkinden daha önemli.''
Tausert cenaze törenleri biter bitmez Amon'un kentinden ayrılacağını, Teb ileri gelenlerine bildirmek üzere büyük meclisi toplatmış, toplantıya başkanlık etmeye hazırlanıyordu. Teşrifatçısı General Mehi ile Bilge Kadın'ın geldiğini bildirdiğinde önce onları kabul etmeye karar verdi. General Ustabaşı'nın karısının endişelerini açıklamasını bekledi. Kraliçenin anlatılanları gülünç bulacağını umuyordu içten içe. Ne var ki Tausert'in tepkisi bir kez daha şaşırttı Mehi'yi.
''Böyle bir uyarıyı hafife almayalım General Mehi. Adamlarınızdan büyük bölümü bentler yönetiminin emrine girsin. Nehir kıyısındaki bentleri zaman geçirmeden onarıp güçlendirsinler. Bunların yanı sıra her bölge yöneticisine haber gönderin. Alçak topraklarda yaşayan köylülerin göçe hazırlanıp yüksekçe tepelerdeki köylere taşınmalarını sağlayın.
Bu oldukça ağır bir iş Haşmet Bey abları ve ben...
Görevi size vermemin nedeni de bu ya.
Yine de büyük meclise katılabilir miyim?
Hayır, bir saniye bile kaybetmeyin. Ancak size neler söyleyeceğimi ana hatlarıyla açıklayayım. Hakikat meydanının ustabaşısı ikinci setinin mezarının kapısına gömütlüğün mührünü basar basmaz Sipta Firavun olarak taç giyecek. Firavun gerçekten hükmetmeye hazır olacağı güne kadar naiplik görevini ben üstleneceğim. Şimdi iş başına general, acele edin.
Mehi kraliçenin bilge kadını alıkoymasına az da olsa bozuldu. Bakalım o büyücü daha başka ne halklar karıştıracaktı. Ne var ki suskun neferin ölümü yaklaşıyordu. Bu ölüm karısını da yıkacak, hareketlerini kökten engelleyecekti.
Benimle baş başa konuşmak istiyordunuz değil mi?
Düşüncelerimi okuyorsunuz Haşmet Bey hatları.
Bu korkunç kehanet gerçekleşirse Mısır sizin sayenizde felaketten kurtulmuş olacak. Ben de tahtımı sizin yardımınızla koruyacağım. Size çok şey borçluymuşuk.
Teb'den ayrılmayın Haşmet Bey abları. Kraliçe hazırlıksız yakalandı.
Benden yapamayacağım bir şey istiyorsunuz. 10 gün sonra kocamın mumyası lahte yerleştirilmiş olacak. O zaman hemen Perramesu'ya dönmem gerekecek. Yoksa ülke karışır.
Yola bugün çıksanız bile suların yükselmesinden kurtulamayacak, boğularak öleceksiniz.
Kararınızı değiştirmeniz için elimde başka bir şey yok. Beni dinlemenizi sağlamaları için tanrılara dua ediyorum.
Sular o güne kadar hiç görülmemiş biçimde yükseldi. Bentlerden bazıları yıkıldı, birkaç dana boğuldu ama alınan önlemler sayesinde insan kaybı olmadı. Mehi'nin askerleri göç etmek için gereğinden fazla bekleyen, sular yükselince de palmiyelerin tepesine tırmanan bir avuç köylüyü kurtardı.
Set kardeşi Horus'un sol gözü olan Mehtab'a saldırmayı durdurunca sol göz büyümeye başladı. Kısa sürede gümüş tabak tüm görkemiyle boşlukta parladı. Eyaletlerinin tümüyle el değmemiş Mısır'ı temsil etti.
Kraliyet sarayının rıhtımında kraliçe Tauserti'nin gemisi şimdiye kadar görülmemiş büyüklükteki bir dalgaya kapılıp battı. Sonunda Teb'de kalmaya karar veren kraliçe ölümden kurtulmuştu. Karnak tapınağında altın ve gümüş aynalar törenine katıldı. Güneşin ve ayın akislerinin su baskınının kötü sonuçlarını silmeleri için tanrılara yakardı. Kırmızı çamurlar taşıyan sular yavaş yavaş yatıştı, yukarı Mısır'ın tüm halkı gibi tebliğler de anaforlara dikkat etmek kaydıyla kayıklarına binip nehirde dolaşmaya başladı. Sakinleştirici kelimelerle dolu mektubuna rağmen ona ihanet edip tahtta kimsenin tanımadığı bir yabancıyı çıkaran baş danışman baya çok öfkelenmiş olan Tavsert hayatını kurtardığı için bilge kadına ikinci setinin cenaze töreninin kusursuz olmasını sağladığı için de ustabaşına teşekkür etmeye hakikat meydanına gitti. Kraliçe bir daha asla evlenmeyecekti. Daha şimdiden sevgilileri olduğuna dair dedikodular çıkmış, hemen herkes genç ve soylu bir tebliğ ile evlenerek yeni bir kraliyet çifti oluşturacaklarını, Sipta'yı alaşağı ederek iktidarı ele geçireceklerini söylemeye başlamıştı. Söylentilere hiç mi hiç aldırmayan Tavsert duyduklarını yalanlamaya da kalkışmadı. Sadece hırslı ve aptalların böylesi çürük gıdalara ihtiyacı vardı. Oysa kraliçe sırrını kimseyle paylaşmayacaktı. İkinci Seti'ye ölümünden sonra da sevdiği adama sadık kalacaktı o kadar. Tavsert Hakikat Meydanı'ndaki tapınağında Maat'a saygılar sunduktan sonra ışıkla birlikte köyün ana yolunda yürümeye koyuldu.
Baş danışman bay bana ihanet etti dedi bilge kadına ama yine de Mısır'ı ciddi bir buhrandan kurtardı. Bir su baskınının beni Teb'e mıhlayacağını, kabilelerin hırslarını boğmak için bir firavun gerekeceğini kim tahmin edebilirdi? Kraliçeler Vadisi'nde bana neden bir yer bulamadığınızı anladım sanmıştım. Firavun olacaktım çünkü. Meğer yanılmışım. Hükümdar olan Sipta, ben sadece naibelik yapacağım. Hator artık beni çocuklarının arasına kabul edecek mi?
Hayır Haşmet mehapları. Kraliçeler vadisine döndüm. Cevap hiç değişmedi.
Baş danışman bay nihayet bir akşam da olsa dinlenmeye karar vermiş, saraydaki çalışma odasına çekilerek dosyalarını incelemeye koyulmuştu. Mısır'ın bir firavunu vardı yine. Baş danışmanın bütün endişeleri de boşa çıkmış, taç giyme töreni sırasında anlatılmaz acılar çeken genç Sipta'nın tahta çıkmasına kimse direnmemişti. Pitah baş rahibinin sevgili öğrencisi bu güçlükten de yüzünün akıyla çıkmış, alkışlarla firavun ilan edilmişti. Kimse çekinmiyordu genç firavundan. Herkes baş danışmanın Tavsert'in hırsını gemleyip onu ikinci bir konuma düşürmeyi başardığını, bundan böyle ülkenin gerçek efendisi olacağını düşünüyordu. Hepsi de yanılıyordu. Bay Kraliçe'ye sınırsız bir hayranlık, genç Sipta'ya da büyük bir sevgi duyuyordu. Tavsert hükmedecek, Sipta da adil ve dürüst bir yönetici olacaktı. Seti'nin dul karısına, sayısız ve etkili düşmanlarına karşı paravan olacaktı Sipta. Sonra bir süre sonra Hatshepsut gibi en üst basamağa tırmanacaktı Tavsert. Baş danışmanın tek bir isteği vardı. Tavsert'e her şeyi anlatmak, ona ihanet etmediğine, tam tersi yolunu açtığına inandırmak.
36. ayrımın sonu. Sayfa 440.